Ayrım 13. 6. bölümün devamı. Sayfa 165. Din ve inanç. Hiçbir şeyden sapmış değilim. Hatırladığım kadarıyla hiç dine inancım olmadı. Önemli günlerde babamla birlikte sinagoga gittiğimi, Tanrı'nın gücüne ve görkemine bitmek bilmez övgülerden oluşan duaların İngilizce çevirilerini okuduğumu hatırlıyorum. Cemaatin bu kadar zalim, kibirli, kindar, kıskanç ve övgüye aç ilahi bir varlığa olan bağlılığına çok şaşırmıştım. İnip kalkan kafalara ve yetişkin akrabalarımın ilahi söyleyen yüzlerine bana bakıp gülümsemelerini umarak dikkatle bakıyordum. Ama onlar dua etmeye devam ediyordu. Her zaman şakacı ve düzgün bir adam olan Sam amcama bakıp bana göz kırparak "Bunları fazla ciddiye alma ufaklık" demesini bekliyordum. Ama böyle bir şey olmadı. Amcam ne göz kırptı ne de gülümsedi. Doğruca önüne bakıp ilahi söylemeye devam etti. Yetişkin olduktan sonra Katolik bir arkadaşımın cenaze törenine gidip rahibin hepimizin cennette yeniden buluşacağımızı söylemesini dinledim. Bir kez daha etrafımdaki yüzlere baktım ve ateşli bir inanç dışında bir şey görmedim. Etrafımın bir aldanmayla sarıldığını düşündüm. Şüpheciliğimin büyük bir bölümü ilk din öğretmenlerimin kaba pedagojik yöntemleri yüzünden olabilir. Belki hayatımın ilk dönemlerinde iyi, hassas, incelikli bir öğretmenle karşılaşsaydım ben de etkilenir ve tanrısız bir dünya düşünemezdim. Ölüm korkusuyla ilgili bu kitapta içinde bulunduğum idaresi zor ikilemler yüzünden dini teselliler yazmaktan kaçındım. Bir taraftan burada ifade ettiğim fikirlerin en güçlü dini inançlara sahip kişiler için bile değerli olduğuna inanıyor ve bu kitaptan veya inançlarından uzaklaşmalarına neden olacak bir şeyler söylememeye çalışıyorum. Öte yandan çalışmam, doğaüstü dini inançlardan uzak duran dünyevi varoluşçu dünya bakış açısına dayanıyor. Baştan alıyorum. Öte yandan çalışmam, doğaüstü dini inançlardan uzak duran dünyevi varoluşçu dünya bakış açısına dayanıyor. Benim yaklaşımım, hayatın, parantez içinde insan hayatı dahil, rastgele olaylardan kaynaklandığını, bizim fani yaratıklar olduğumuzu, bunu ne kadar arzu etsek de bizi koruması, davranışlarımızı değerlendirmesi, anlamlı bir hayat şeması sunması için kendimizden başka kimseye güvenemeyeceğimizi ileri sürüyor. Önceden belirlenmiş bir alın yazımız yok ve her birimiz hayatı nasıl olabildiğince dolu, mutlu ve anlamlı bir şekilde yaşayabileceğimize dair kararlar almalıyız. Bu görüş bazı insanlara göre çok katı görünse de ben öyle düşünmüyorum. Eğer Aristoteles'in dediği gibi bizi eşsiz biçimde insan yapan özelliğimiz akılcı zihnimizse, öyleyse bu özelliğimizi mükemmelleştirmemiz gerekir. Mucizelere ve akıl dışı fikirlere inanmamamız gerektiğini söyleyen katı dini görüşler beni her zaman şaşırtmıştır. Ben şahsen doğa kanunlarına meydan okuyan şeylere inanmakta güçlük çekiyorum. Şu düşünce deneyini bir deneyin. Dosdoğru güneşe bakın. Hayattaki yerinize gözlerinizi kırpmadan bakın. Pek çok dinin koruyucusu korkulukları, ara söz, ölümün son oluşunu inkar eden reenkarnasyon, ölümsüzlük, bir tür süreklilik fikri, olmadan yaşamaya çalışın. Bence korkuluklar olmadan yaşayabiliriz. Daha iyi var olmanın bir yolu olsaydı en kötüsüne bakmayı gerektirirdi diyen Thomas Hardy ile aynı fikirdeyim. Dipnot 3. T. Hardy, De Profundis 2. 1895. Poems of the Past and the Present. http://informations.com/etext/gutenberg/dirs/etext02/pmpst10.htm. Dini inançların pek çok korkuyu hafiflettiğine hiç kuşku yok. Fakat bu bana ölümün etrafında dolaşmak gibi geliyor. Ölüm reddediliyor, ölüm son değil, ölüm etkisizleştiriliyor. O halde dini inancı olanlarla nasıl çalışıyorum? Bunu her zamanki tercihimle, yani bir hikaye aracılığıyla anlatayım. Tanrı neden bana bu imgeleri gönderiyor? Tim. Birkaç yıl önce Tim'den bir telefon aldım. Onun ifadesiyle varoluşta ya da benim varoluşumdaki en önemli soru konusunda ona yardım etmem için tek seanslık danışma istiyordu. Sonra ekledi. Tekrar edeyim. Tek bir seans istiyorum. Ben dindar bir adamım. Bir hafta sonra beyaz boya lekeli Hollanda ressam tulumuyla çizimlerinin bulunduğu bir dosyayla ofisime girdi. Kısa boylu, tıknaz, iri kulaklı bir adamdı. Beyaz saçları asker tıraşı yapılmıştı. Kocaman gülümsemesi birkaç tahtası kırık beyaz çitlere benzeyen dişlerini sergiliyordu. Gözlük camları o kadar kalındı ki Coca-Cola şişelerinin altını hatırlatıyordu. Elinde küçük bir kayıt cihazı vardı, seansı kaydedip edemeyeceğini sordu. Kabul edip hakkında kısa bir bilgi aldım. 65 yaşındaydı. Boşanmıştı. Son 20 yıldır ev inşa ediyordu ve 4 yıl önce sanatına yoğunlaşmak için emekli olmuştu. Bundan hemen sonra benim hiçbir zorlamam olmadan doğrudan konuya girdi. Sizi aradım çünkü Varoluşçu Psikoterapi adlı kitabınızı okudum. Akıllı bir adama benziyorsunuz. Peki neden bu akıllı adamı yalnızca bir kez görmek istiyorsunuz? Çünkü tek bir sorunum var ve sizin tek bir seansla cevap verecek kadar akıllı olduğunuzu düşünüyorum. Hızlı cevabına şaşırarak ona baktım. Bakışlarımdan kaçıp pencereye döndü. Huzursuz bir şekilde ayağa kalktı, iki kez oturdu ve portföyüne daha sıkı tutundu. Tek neden bu mu? Bunu soracağınızı biliyordum. İnsanların ne söyleyeceğini önceden biliyorum. Ama neden tek seans sorunuza geri dönelim? Size asıl cevabımı verdim. Ama başkaları da var. Aslında üç tane. Birincisi, mali durumum tatmin edici ama mükemmel değil. İkincisi, kitabınız çok bilgece yazılmış ama inançlı olmadığınız açık ve ben inancımı savunmak için burada bulunmuyorum. Üçüncüsü, siz bir psikiyatrsınız ve tanıdığım bütün psikiyatrlar bana ilaç vermeye çalıştı. Açıklığın ve aklındakileri söyleme şeklin hoşuma gitti, Tim. Ben de aynısını yapmaya çalışacağım. Sana tek bir görüşmede yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Sorun neydi? Müteahhitliğin yanında bir sürü şey yaptım, dedi Tim hızla. Sanki bunun provasını daha önceden yapmıştı. Şiir yazdım, gençken müzisyendim, piyano ve harp çaldım. Bazı klasik besteler yaptım ve yerel amatör bir grup tarafından icra edilen bir opera yazdım. Ama son 3 yıldır yalnızca resim yapıyorum. İşte bunlar, diyerek hala kolunun altında olan portföyünü işaret etti. Yalnızca son bir ayın çalışması. Ya sorun? Bütün resimlerim ve çizimlerim Tanrı'nın bana gönderdiği imgelerin birer kopyası. Şimdi neredeyse her gece uykuyla uyanıklık arasında Tanrı'dan bir imge geliyor ve ertesi günün tamamını ya da günleri yalnızca bu imgeyi yaparak geçiriyorum. Sorum şu, Tanrı neden bana bu imgeleri gönderiyor? Bakın. Portföyünü dikkatle açtı. Belli ki bütün çalışmalarını görmem konusunda tereddütlüydü. Büyük bir çizimi çıkardı. İşte geçen haftadan bir örnek. Yere yüzük oyun uzanmış çıplak bir adamın mürekkepli kalemle son derece ayrıntılı çizilmiş olağanüstü bir deseniydi bu. Toprağı kucaklıyor, hatta onunla çiftleşiyor, etrafındaki çalılar ve dallar ona doğru eğilmiş, onu yumuşak bir şekilde okşuyor gibiydi. Çok sayıda hayvan, zürafa, kokarca, deve, kaplan etrafını sarmış dua edermiş gibi başlarını eğmişlerdi. Sayfanın kenarına toprak anayı sevmek yazmıştı. Resimlerini birer birer çıkarmaya başladı. Garip, çarpık, dikkat çekici desenleri ve akrilik resimleriyle şaşkına dönmüştüm. Hepsi arketip semboller, Hristiyan ikonografisi ve evrenin sembolü olan parlak renkli yuvarlak çizimlerle doluydu. Saate bakarken gözlerimi resimlerden zorla ayırmak zorunda kalmıştım. Tim, zamanımız doluyor ve ben soruna cevap vermeyi denemek istiyorum. Seninle ilgili iki gözlemim var. Birincisi, olağanüstü derecede yaratıcısın ve bütün hayatın boyunca bunun kanıtlarını sergilemişsin. Müziğin, operan, şiirlerin ve şimdi de bu olağanüstü sanat çalışmaların. İkinci gözlemim, öz saygın çok düşük. Sahip olduğun yeteneklerin farkında olup takdir ettiğini sanmıyorum. Şu ana kadar söylediklerimi anlıyor musun? Sanırım, dedi Tim. Mahcup bir şekilde camdan dışarı bakıyordu. Bunu ilk kez duyuyor değilim. Onlara dair görüşüm, bu fikirlerin ve olağanüstü çizimlerin senin kendi yaratıcı kaynağından çıktığı ama öz saygın çok düşük olduğu ve kendine güvenin olmadığı için bu tür şeyler yaratabileceğine inanmıyorsun. Dolayısıyla otomatik olarak övgüleri bir başkasına, bu örnekte Tanrı'ya atfediyorsun. Yani demek istediğim şu ki, yaratıcılığın Tanrı vergisi olsa da bu imgeleri ve çizimleri senin ama yalnızca senin yarattığına inanıyorum. Tim beni dikkatle dinlerken başını sallıyordu. Kayıt cihazını işaret edip bunları hatırlamak istiyorum. Bu yüzden bu kaseti sık sık dinleyeceğim. Sanırım bana ihtiyacım olan şeyi verdiniz. Sonuç olarak dindar biriyle çalışırken kişisel değerler hiyerarşimde en üstte duran kuralı izlerim. Hastamla ilgilenmek. Hiçbir şeyin bunu bozmasına izin vermem. Bir kişiye yardımı dokunan bir inanç sisteminin altına oymaya asla girişmem. Bu inanç sistemi bana göre tamamen fantastik bile olsa. Bu yüzden dini inançları olan bir kişi benim yardımımı istediğinde genellikle erken yaşlarından itibaren kökleşen olan özdeki inançlarını asla meydan okumam. Baştan alıyorum. Bu yüzden dini inançları olan bir kişi benim yardımımı istediğinde genellikle erken yaşlarından itibaren kökleşen olan özdeki inançlarını asla meydan okumam. Tam tersine genellikle inançlarını desteklemenin yollarını ararım. Bir keresinde ayin öncesi sabaha karşı İsa ile konuşmaktan büyük rahatlık duyan bir rahiple çalışmıştım. Onu gördüğüm sırada idari görevler ve psikoposluk bölgesindeki meslektaşlarıyla çatışmaları onu o kadar rahatsız ediyordu ki İsa ile yaptığı bu sohbetleri kısa kesmeye ya da tamamen atlamaya başlamıştı. Ona bu kadar rahatlık ve rehberlik sunan bir şeyden kendisini neden yoksun bıraktığını anlamaya çalıştım. Birlikte direnci üzerinde çalıştık. Bu uygulamasını sorgulamayı ya da onu şüpheye düşürmeyi hiç düşünmedim. Bununla birlikte hastamın inançlarını sorgulamamaya yönelik kararlılığım konusunda hatırladığım dikkat çekici bir istisna var. Terapötik dayanak noktamı biraz kaydettim. Baştan alıyorum. Bununla birlikte hastamın inançlarını sorgulamamaya yönelik kararlılığım konusunda hatırladığım dikkat çekici bir istisna var. Terapötik dayanak noktamı biraz kaybettiğim bir olaydı bu. Anlam olmadan nasıl yaşayabilirsiniz? Haham. Yıllar önce yabancı bir ülkeden gelen genç bir haham beni arayarak danışma istedi. Varoluşçu terapist olmak üzere eğitim aldığını ama dini temeliyle benim psikolojik açıklamalarım arasında uyumsuzluk yaşadığını ifade etti. Onu görmeyi kabul ettim ve bir hafta sonra ofisime geldim. Delici gözlerim, uzun sakalı, uzun kıvırcık favorileri, takkesi ve ne gariptir ki tenis ayakkabılarıyla çekici genç bir adamdı. 30 dakika genel olarak terapist olma isteği ve dini inançlarıyla Varoluşçu Psikoterapi adlı kitabımda verdiğim bazı ifadeler arasındaki çatışmalar hakkında konuştuk. Başta saygılı olan duruşu yavaş yavaş değişti ve inançlarını öyle coşkulu bir şekilde ifade etmeye başladı ki ziyaretinin gerçek amacının beni dini hayata döndürmek olduğundan şüphelenmeme neden oldu. Parantez içinde bir misyoner tarafından ilk ziyaret edilişim olmayacaktı bu. Sesi yükselip sözcüklerin temposu arttıkça ne yazıktır ki sabrımı yitirip adetim olmadığı halde açık ve düşüncesiz bir şekilde konuştum. Endişeniz çok yerinde haham diye araya girdim. Görüşlerimiz arasında temel farklılıklar var. Her yerde var olan, her şeye kadir olan, sizi izleyen, koruyan özel bir tanrı inancı, özgür, yalnız, ilgisiz bir evrene rastgele fırlatılmış ve ölümlü olduğunuz şeklindeki varoluşçu görüşüme aykırı. Sizin görüşünüze göre ölüm son değil diye devam ettim. Siz bana ölümün yalnızca iki gündüz arasındaki gece olduğunu ve ruhun ölümsüz olduğunu söylüyorsunuz. Bu yüzden evet, sizin varoluşçu psikoterapist olma isteğiniz konusunda gerçekten bir problem var. Görüşlerimiz birbirine taban tabana zıt. Ama siz, diye karşılık verdi yüzünde ciddi bir endişeyle. Yalnızca bu inançlarla ve bir anlam olmadan nasıl yaşayabilirsiniz? İşaret parmağını bana doğru salladı. İyi düşünün. Sizden daha büyük bir şey olmadığı inancıyla nasıl yaşayabilirsiniz? Size bunun mümkün olmadığını söylüyorum. Bu karanlıkta yaşamak gibidir. Bir hayvan gibi. Her şey yok olacaksa hayatın ne anlamı var ki? Benim dinim, anlam, bilgelik, ahlak, ilahi rahatlık ve bir yaşam tarzı sağlıyor bana. Bunun akılcı bir karşılık olduğunu düşünmüyorum haham. Bu şeyler, anlam, bilgelik, ahlak, iyi yaşamak, Tanrı'ya olan inancımıza bağlı değildir. Ve evet, elbette dini inançlar kendinizi iyi, rahat, erdemli hissetmenizi sağlar. Dinlerin amacı tam olarak budur. Bana nasıl yaşayabileceğimi soruyorsunuz. İyi yaşadığıma inanıyorum. İnsanlar tarafından üretilen ilkeler bana rehberlik ediyor. Doktor olarak Hipokrat yeminine inanıyorum ve kendimi başkalarının iyileşmesine ve gelişmesine yardım etmeye adıyorum. Ahlaklı bir hayat sürüyorum. Etrafımdakilere karşı merhamet duyuyorum. Ailem ve arkadaşlarımla sevgi dolu ilişkiler yaşıyorum. Ahlaki bir pusula için dine ihtiyacım yok. Bunu nasıl söylersiniz diye itiraz etti. Sizin için çok üzülüyorum. Bazen Tanrı gündelik ritüellerim, inançlarım olmasa yaşayamam diye düşünüyorum. Ve ben de bazen, dedim sabrım iyice taşmış bir şekilde, hayatımı inanılmaz bir inanca adamak zorunda kalsam ve günümü 613 kuralı yerine getirerek ve insanların övgüsüne düşkün bir tanrıyı överek geçirsem kendimi asardım diye düşünüyorum. Bu noktada haham takkesine uzandı. Ah ah diye düşündü. Ah hayır, fırlatıp atmayacak değil mi? Çok ileri gittim. Çok ileri. Hiç düşünmeden istediğimden fazlasını söyledim. Kimsenin dini inançlarını yok etmeyi asla asla istemedim. Ama hayır, o yalnızca başını kaşımak ve ikimizi ayıran ideolojik uçurumun genişliğine, kültürel mirasımdan ve geçmişimden bu kadar uzaklaşmış olmama karşı şaşkın hayretini ifade etmek için başına uzanmıştı. Seansı dostça bitirip ayrıldık, o kuzeye ben güneye yol aldık. Varoluşçu psikoterapist olarak çalışmalarına devam edip etmediğini hiç öğrenemedim. Ölümle ilgili bir kitap yazma üzerine. Ölümle ilgili yazmak üzerine son bir söz söyleyeceğim. Kendisi üzerinde düşünen 75 yaşındaki bir adamın ölümü ve faniliği düşünmesi doğaldır. Gündelik verilere aldırmazlık edilmeyecek kadar güçlü, kuşağım geçip gidiyor. Arkadaşlarım, meslektaşlarım hastalanıp ölüyor. Görme yetimi kaybediyorum. Bedenimin çeşitli noktalarımdan, omuzlarım, sırtım, boynum daha fazla sıkıntı işareti alıyorum. Gençliğimde anne babamın arkadaşlarının ve akrabalarının bütün yelom erkeklerinin çok nazik olduklarını ve hepsinin genç yaşta öldüğünü duyardım. Bu erken ölüm senaryosuna uzun zaman inandım. Ama işte 75 yaşındayım. Babamdan yıllarca daha uzun yaşadım ve artık ödünç alınmış bir zaman yaşadığımı biliyorum. Yaratıcı eylemin kendisi fanilikle ilgili endişelerle iç içe değil. Baştan alıyorum. Yaratıcı eylemin kendisi fanilikle ilgili endişelerle iç içe değil midir? İyi bir yazar ve ressam olan Michel Dağ'ın sevimli kübik tablosu ofisimde asılı duran Rollo May'in inancı bu yöndeydi. Ölüm korkumuzu aşmak için yarattığımıza inanan May neredeyse hayatının sonuna kadar yazdı. Faulkner da aynı inancı ifade ediyordu. Her ressamın amacı yapay araçlarla hareketi yani hayatı yakalamak ve sabit tutmaktır ki 100 yıl sonra bir yabancı ona baktığında tekrar hareketlensin. Dipnot 4. T.W. Saat Hall'da alıntılanmıştır. Of Time and Place, Walker Evans and William Christenberry, San Francisco, Friends of Photography, 1990. Ve Paul Dirox, ölümün düşünülemeyecek kadar acı verici oluşunun hayatı sevmemize ve ona bütün sevinçlerin ve sanatın mutlak nedeni olacak kadar tutkuyla değer vermemize neden olduğunu söylemiştir. Dipnot 5. P. Derux, D is for Deed, S. Spender, Hagnis, Alphabet, New York, Random House, 1991. Yazma ediminin kendisi insana yenilenme gibi gelir. İlk fikir parıltısından son cilalı ürüne kadar yaratma eylemini çok seviyorum. Sırf yazım yöntemlerinin bile zevk kaynağı olduğunu düşünüyorum. Yazım sürecinin marangozluğunu seviyorum. Doğru sözcüğü bulmak, kaba cümleleri zımparalayıp cilalamak, ifadelerin tiktaklarıyla oynamak ve cümlenin ahengi. Bazıları ölümün içine bu kadar batmanın öldürücü olduğunu düşünebilir. Bu konuda ders verdiğimde bir meslektaşım böyle kasvetli konularla uğraştığım için kasvetli bir hayat yaşıyor olmam gerektiğini söyler. Ben de ona, eğer buna inanıyorsanız işimi iyi yapmışımdır, iyi yapmamışım demektir diyerek karşılık veririm. Bazen bölünmüş ekran tekniği metaforunu kullanarak içsel durumumu ifade ediyorum. Bu hipnotik terapi tekniği hastaların acı verici anılarının zehrinin akmasına yardımcı olur. İşlem şöyledir. Terapist hipnotize olmuş hastadan gözlerini kapamasını ve görsel ufkunu ya da karşısındaki ekranı iki yatay kısma ayırmasını ister. Hasta ekranın yarısında travmatik bir görüntüyü, diğer yarısında güzel zevk ve huzur veren, örneğin sevdiği bir orman patikasında ya da tropik bir sahilde yürüdüğünü bir sahneye yerleştirir. Huzurlu sahnenin sürekli varlığı rahatsız edici görüntüsüyle denge kurar ve onu hafifletir. Dipnot 6. David Spale, ekranı ikiye bölme tekniğini bana ilk öğreten kişidir. Bakınız, H. ve D. Spale, Trans and Treatment, Clinical Uses of Hypnosis, Washington D.C., American Psychotherapy Publishing, 2004. Bilinç ekranımın yarısı ciddidir ve faniliğin her zaman farkındadır. Bununla birlikte diğer yarısı farklı bir gösteri, senaryo oynayarak onun etkisini azaltır. Bu senaryoyu en iyi şekilde evrim biyoloğu Richard Dawkins'in ileri sürdüğü bir metaforu kullanarak anlatabilirim. Dipnot 7. Richard Dawkins. Richard Dawkins, The God Delusion, Boston, Houghton, Mifflin, 2006, sayfa 361. Uzun zaman cetvelinde engellenemez bir spot ışığı gibi ince bir lazer ışını hayal edin der. Bu ışının geçtiği her şey geçmişin karanlığında kaybolur. Spot ışığının önündeki her şey henüz doğmamış olmanın karanlığında gizlenir. Yalnızca spot ışığının aydınlattığı şey yaşar. Bu görüntü kasveti dağıtır ve içimde burada ve canlı olup sırf var olmanın keyfini sürdürebildiğim için ne kadar şanslı olduğum düşüncesini uyandırır. Hayat ışığındaki kısa zamanımı, gerçek hayatın önümdeki muazzam karanlıkta başka bir yerde olduğunu iddia ederek hayatı inkar eden tasarılarla hafifletmek ne kadar aptalca olurdu. Bu kitabı yazmak geçmişe, çocukluğuma ve anne babama doğru etkileyici bir yolculuk oldu. Uzun zaman önceki olaylar üzerime asılıp beni çekiyor. Ölümün bütün hayatım boyunca beni gölgelediğini görmek çok şaşırtıcı. Ölümle ilişkili pek çok anının ısrarcılığı ve açıklığıyla şaşkına döndüm. Belleğin değişkenliği bana büyük bir güçle vurdu. Örneğin bir zamanlar aynı evde yaşayan ablam ve ben o kadar farklı olaylar hatırlıyorduk ki. Yaşlandıkça geçmişin her zamankinden daha fazla benimle birlikte olduğunu görüyorum. Tıpkı Dickens'ın bu bölümün açılışındaki alıntıda güzel bir şekilde ifade ettiği gibi. Belki de ben onun önerdiği şeyi yapıyorum. Halkayı tamamlıyor, hikayenin kaba noktalarını düzeltiyor, beni ben yapan ve olduğum beni kucaklıyorum. Çocukluğumda yaşadığım yerleri yeniden ziyaret edip okul toplantılarına katılırken eskiden olduğumdan daha fazla etkileniyorum. Belki de orada hala bir orada olduğunu bilmenin, geçmişin tamamen kaybolmadığı, istersem oraları yeniden ziyaret edebileceğim sevincini yaşıyorum. Kundera'nın dediği gibi, ölüm korkusu geçmişin kaybolması fikrinden kaynaklanıyorsa, o halde geçmişi yeniden yaşamak önemli bir güvencedir. Fanilik ertelenir, yalnızca kısa süre için bile olsa. Dipnot 8. P. Roth tarafından alıntılanmıştır. Shop Talk, A Writer and His Colleagues and Their Work, Boston, Huxley, Mifflin, 2002.